Eylem Planı Podcast'e hoş geldiniz. Bir iki hafta önce Esra'nın podcast'te bahsettiği meşhur konuk, bana çok iyi geldiğini iddia ettiği meşhur konuk. Yes, sen, evet. Talat bizimle, Talat. Hoş geldin.
Hoş bulduk. Nasılsın?
Ben çok iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Şimdi biz Talat'la ikimiz de Kıbrıslı olduğumuz için biraz böyle benim için bizim Türkiye aksanı dediğimiz aksanla konuşmak biraz ilginç. Napangom?
Şimdi aslında ilk bahsetmek istediğim konu buydu. Çünkü
güzel.
Nasıl konuşsam acaba seninle? Çünkü bizim konuştuğumuz şive çok farklı aslında.
Evet,
senin
biraz...
konuştuğun şu andaki şivenden.
Biraz ikisinin ortası olacak gibi sanırım podcast boyunca.
Ama şimdi bir de böyle bir şey var. Ben aynı zamanda İngiltere doğumlu birisi olaraktan o şiveyi üzerimden atamamana da bir sıkıntısı var. Yani yıllarca o kaldı üstümde.
Hangi şive? Bir dakika, şiveler karıştı şimdi.
İngiltere şivesi, Londra şivesi.
Okey.
Onun üzerine bir de Kıbrıslı olmanın getirdiği güzel bir şive var.
Şimdi bir de İstanbul lütfen. İstanbul şivesi alalım.
Tamam.
Konuşabilirik sonuçta.
Yok, bence,
eylem.
Bence doğal bir şekilde aksın konuşma diyalogumuz.
Doğal konuşalım. Tamam, güzel. Bence bir Talat, sen kimsinle başlayalım? Çünkü eylem planı çok takipçisi olmasa da bilenler bizi bilse de seni yıllar önce kanalın ilk yılında bir videoda bir cameo'm vardı. Hangi video olduğunu unuttum ama şimdi. Ha evet, buralarda bir yerde link olacak. Kimsin
bizim,
ama birazcık özetle bize.
Bizim tanışmamız herhalde ortaokul lise yıllarında oldu. Yani Pera'da bizim yani ortak yanımız sinemaydı o zamanlarda da. Yani
aslında bence değildi. Yani şöyle, ben de onaya girecektim ama sen bir seni tanıt. Yani Talat kim, şu an ne yapar, neler yaptı, ondan sonra o konuya dönelim. O konuda benim söylemek istediklerim var.
Yani herhalde şey, bu kanal için yani en yani mantıklı bağlantım kısa filmlerle ilgili. Yani hobilerim var, yani ilgi alanımdır, kariyerimdir. İngiltere'de hani o işi yani profesyonel olarak yapmasam da yani bütün hayatım, bütün fikirlerim, yani bütün uğraşlarım yani sinema üzerinedir. Yazmayı severim, çekmeyi severim. İşte bir ekibi bir araya getirip bir proje üzerinde uğraşmak çok sevdiğim şeylerdir ve yani hayatım boyunca başka işlerim olsa da bu kesinlikle fix, yani bir constant olarak kalacak üstünde.
Bu arada söylemedik en başta ama Talat şu anda Londra'da. Londra'dan bize bağlanmakta. Onun için aslında internet üstünden bu podcast
maalesef
gerçekleşiyor. Videoları izleyenler görüntüden anlayacak ama bilmeyenler anlamayabilir.
İlginç olan hani bizim en son ne zaman bir araya gelip de görüştüğümüzü ben hatırlamıyorum. Hani bir kere İstanbul'a gelmişliğim var, iki kere hatta buluşmuşluğumuz var.
Evet, Ömer de geldi. Evet.
Bir keresinde yani yakın zamanlarda sen çekime gelmiştin Kıbrıs'ta. Onun haricinde hep online'ız maalesef.
Benim hatırladığım bir asker için geldiğimde senin bir filmin editini yaptık.
Evet.
Biraz.
Hafta sonu.
Yani çok fazla ben katılamadım. Hafta sonu, yes. Ondan sonra görüştük mü? Aklımda değil. Ben birkaç ay önce Kıbrıs'a gittim ve bileti ayarlarken senin bir hafta sonra adada olacağını unutup
eşek,
bir hafta öncesine bilet alıp gene görüşmeyi kaçırdık ama bu bir dahakine ayarlayacağız. Peki, şimdi şeye dönelim. Bizim tanışmamıza dönelim. Bu arada senin sinema macerana da döneriz ama açıkçası benim bir sinema aşkım yoktu. Seninle samimileşene kadar benim çok bir sinema aşkım yoktu ve ne zaman hatta böyle yani izlerdim film, takip çok da değil. İşte bu Popüler Sinema diye bir dergi vardı, galiba hala var. Onu okurdum biraz biraz ama ne zaman bende başladı? Özellikle de işte ben ÖSS'yi geçip işte İstanbul'a geldiğim zaman okumak için, üniversite için her yaz adaya geldiğimde 4 ay Talat'la, Talat'ın o dönem Amazon'dan aldığı ve gelen bütün DVD'leri.
Aslında sanki ondan önceydi bu. Sen Türkiye'ye taşındığında, üniversiteye başladığında orada çok acayip hızlı bir internet vardı senin yanılmazsam ve
evet,
filmleri korsan şekilde indirip sonra Kıbrıs'a geldiğinde de bana getirirdin.
Şimdi olmadı diyemem. O zamanlar tabii dial-up'ta.
Yalnız
siz
en son şu gittiğimde Kıbrıs'a Aralık ayında deste korsan DVD'leri hepsini attım. Çünkü hepsi artık çürüdüydü.
hem çürüdü hem artık streaming bilmem ne. Bizim böyle bir arkadaşlığımız oldu. Yani ortaokulda, lisede aynı okullardaydık. Hep öyle tanışırdık ama çok da böyle selam bilmem. Biraz sohbetler, arkadaş grubumuz ortaktı. Ama ne zaman bu böyle işte yaz, her yaz akşamı benim taraflara gidip orada bir film izlememiz. İşte Esra benimle dalga geçer. Her filmdeki o boku şu boku, o oyuncu bu, bu oyuncuyu bilin diye. Talat mesela, ben onu yapamadım hiç. Bir DVD alıp önce bir filmi izlerdi. Ondan sonra yorumları açıp sesli yorumları. Önce yönetmenin yorumuyla bir daha filmi izlerdi. Sonra oyuncunun yorumuyla bir daha izlerdi. Ama sonra Eylem bu akşam...
O zamanlar hani bir DVD'yi almak, çalışmayan birisi için çok hani pahalı bir şeydi aslında. 20-25 pound verip biriktirdiğim parayı harcamak. Onun için
şu an 400-500 lira.
Koleksiyon setini aldığında mesela Yüzüklerin Efendisi'nin DVD'sini... Yani mecbursun her şeyini bitirmeye. Hani Easter egglerini bulana kadar. Çünkü o paranın hakkını vermek zorundasın yani.
Bir de ben hiç unutmam. Sen her DVD'yi 3 hafta, 4 hafta. Eylem bu versiyon çıktı, bu versiyon çıktı, şu var. Ama en çok kamera arkası bunda var. Onun için bunu sipariş etmemiz lazım. Sen alırdın, sömürürdün. Bana derdin ki bak bu setler çok iyi. Bunları sen de al. Bunu ben merak ettiğim için alacağım. Benim böyle bazen videolarda gösterdiğim DVD'ler falan hep Talat'ın önerdiği DVD'ler. İşte Panic Room, Mini Film School, bunu al, bunu okuyup öğrenmemiz lazım. Bu arada bilmeyenler için şimdi bizim bahsettiğimiz yıllar 2003, 2004, YouTube yok, Google yeni kurulmuş, streaming yok.
Yani Kıbrıs'tayız ve bunlar... ben Kıbrıs'tayım.
Evet.
Dial-up ha var ha yok. ADSL'ye geçmeye çalışıyoruz. O da çok yavaş.
Şimdi dial-up'ı bilmeyenler olabilir genç kitlede. Dial-up'la bir film indirmek 7/24 açık kalırsa muhtemelen 6-7 gün
ama
sürerdi.
Ama o zaman da hiçbiri ev numarasını arayamazdı.
Evet, ev numarası da kilitli. Yani evde telefon olmazdı. Yani böyle bir dönemden bahsediyoruz. Onun için Talat böyle her filmi sindirirdi. Ben gittiğimde tamam ben bunu çok beğendim, bu akşam da bunu izleyelim diye böyle Talat her filmi 20 kere, 30 kere izlemişliği var yani hiç gocunmadan. Dolayısıyla böyle bir sinema aşkı bana hep Talat'tan bulaştı. Bu DVD'leri izleme, merak etme. Fırsat benim ne oldu? İstanbul'da olduğum için insanlarla tanışabildim, geliştirebildim, uygulamaya geçirebildim. Daha sonra Talat bir şimdinin standartlarına dandik bir handikem aldı. Orada da uygulamayı öğrenmeye başladık.
O çok zevkliydi ama yani bizim kendi arkadaş grubumuzla yani doğaçlama şekilde veya basit bir şekilde çektiğimiz o filmler yani hala... yani zevkle izlediğim şeyler çünkü hem nostaljik hem de yani o yolun başlangıcını gösteren güzel şeylerdi aslında.
Ya bunlar böyle mini DV dediğimiz bir format vardı, şimdikiler bilmez. Oraya kaydederdik, o kaydettiğimizi bilgisayara atmak için gerçek zamanlı izleyerek aktarılırdı. Dolayısıyla Talat çektiğimiz her şeyi bir kere de aktarırken izlerdi. Sonra oralardan filmler falan yapmaya başladık biz. Yani çoğunlukla Talat yazardı. Biz de işte oynayıp koşturan ya da işte ben kamerayı biraz kullanmaya çalışırken falan. Yani şu anda kanalda gördüğünüz her şey Talat'ın eseri. Yani bir şekilde şey var. Ben ona değinmek istedim.
Hayır,
yani.
Açıkçası. Hani sormuştum falan Talat kim diye. Yani beni Talat yapan çok güzel bir özellik nedir? Ben hiçbir şeyi atmıyorum yani. Bende bütün o eski kasetler var. senaryonun ilk yazıldığı işte mesela işte kalemle yazdığım falan varsa senaryo hepsi duruyor bir yerde dosyanın içerisinde. Of. Niye tutuyorum?
Senaryolarda.
Niye tutuyorum? Sanki o yılların cidden de yaşanmış olduğunun bir kanıtı olarak dursun diye. Hiçbiri için önemli değil ama benim için çok önemli o şey. Hani onların orada hani fiziksel bir şekilde yani bilgisayar ortamından ziyade bir kağıt olarak orada durması cidden biz bunu beraber yaptık. Gayet de güldük, eğlendik. Kanıtı da burada. O yüzden.
Şu an tüylerim diken diken oldu. Biraz ben romantiyim bu konularda. Ben de saklarım böyle şeyleri. Hatta meşhur böyle ilk böyle baştan sona bir senaryo yazıp bitirdiğimiz film. İşte Goff'un kutusu vardı.
Pulp
Fiction göndermemiz.
Puma dolu bir kutu vardı.
Evet. Puma gri, parfüm kutusu.
Parlak bir kutuydu. Ve Pulp Fiction'a gönderme olsun evet. diye açtığınızda işte yüzünüzün parladığı bir
ışık vururdu. Evet. Mesela o kutu benim de o kutu yanlış hatırlamazsam yani ben de onu yaklaşık 10 yıl falan tuttum. Geçen bir reunion yaptık biz işte o Goff'ta böyle bütün o dönem Kıbrıs'taki arkadaş çevremiz vardı. Şimdi biri İsviçre'de işte Talat Londra'da ben İstanbul'dayım. Emre Almanya'da, Mustafa Kıbrıs'ta işte Ozan Almanya'da falan bir reunion yaptık online. Ve orada Talat şeyi çıkardı, işte senaryoyu çıkardı. Eski, aynen dediği gibi orijinal. Şeyde çok duygulandım ben. Ozan da onda hatıra kalan ve düşün Kıbrıs'tan Almanya'ya götürmüş. Bakın dedi, filmde işte screen used, orijinal on not falan böyle. İşte öbürü, bak bu da filmde kullanılan işte bilmem ne falan. Demek ki hepimizde o çok güzel hatıraları bırakmış yani.
Ama o da hani reunion yaptığımızda da hani COVID'in ilk dönemleriydi aslında. Hani hepimizin tekrardan bir araya gelmek istediği, yani o istek vardı hepimizde ama gelemezdik maalesef o dönemden dolayı. Gayet şeydi yani, hem nostaljik, garip bir şekilde romantik. Ama evet, ama hani belki de hani uzun zamandan, hani uzun yıllardan sonra hani bu kadar gülmüşlüğüm yoktu yani.
O video çok acayip, çok güzel bir geceydi. O, sen sonra özetini, fragmanını yaptın
ama
falan.
Ama hani o zamanlar bile biz o kayıtları yaparken hani içimdeki o his neydi? Bunların bir şekilde bize anı olarak kalmasıydı. Yani biz yani yıllardan sonra görüşmesek de, mesela bir küslük olsun mesela, biz görüşmesek yine de o yılların bir kanıtı olarak, yani geçirdiğimiz o gençliğin bir kanıtı olarak.
Ki oldu da.
Evet.
Evet, oldu da yani. Küslükler de oldu bilmem ne, ama o hep oradaydı ve iyi ki orada, gene senin sayende, senin organizasyonun sayesinde. Ondan sonra ben buraya geldiğimde ben işte biraz teknik tarafı öğrenmeye başladım. Buluştuk, daha ciddi projeler de yaptık. PSET War'u yaptık. Uluslararası bir proje. Gene yani sen ve Ömer yaptınız, ben desteğe geldim daha çok, ama işte orada biraz kamera öğrendiydim İstanbul'da. Geldik, onları bir tık daha iyi uygulayabildik. Onları yaptık. Onların da hatıralarını çekmişsin. Ödül töreni bilmem ne. Ve onları izledik bir iki yaz önce. Bende hiçbiri yok. Onları da nasıl izledik derseniz, Talat elindeki bütün mini DV kayıtları private playlist olarak YouTube'a yüklemiş ve hepimize paylaştı. Bende yok. Ödül törenine gitmişiz, oradaki konuşmalar yani gerçekten bende yok. Gördüğümde de hatırlamadım. Hani bazen bazı şeyleri görünce hatırlarız ama o da yok. Gördüğümde de hatırlamadım. Çok güzel anılardı. Hepsi var. Sonra ama senin okulunu bitirip yüksek lisans için, yanlış değilsem, Londra'ya geçtiğinde bir tık daha ciddi kısa filmlerin başladı. İlki çok ciddi demeyeyim, yani komedi filmiydi. Çok ciddi değil derken. Ama mesela Eylem Planı'nda benim örnek olarak kullandığım şeyler vardı o filmde. İki çocuğun aşk hikayesiydi. Şey, aşklı falan. Macbeth'in fotoğrafı falan vardı. Hiç unutmam onu.
Acres of Time.
Acres of Time, yes. Eylem Planı'nın OG takipçileri Eylem Planı kitabında o filmden böyle sahnelerle plan sekanslar, ara sekansların anlatımı var. Oradan bir kısa film yolculuğum başladı. Onu bize biraz anlat. Çünkü o da çok öyle ciddileşti bence. Yani ciddi bir kısa filmci olduğunu söyleyebilirim.
Sen şey gördün mü? Spielberg'in en son filmi Fablemans'ı.
Not yet.
Şimdi ben Fablemans'ı pek sevmedim. Yani her açıdan beni çok da cezbetmedi film. Kötü film değil ama bana çok yani şey yapmadı yani. Çok bir duygu hissettirmedi ama.
Bunu söyleyen ilk kişi değilsin tanıdığım.
Ama çok iyi bir sekans var, bir diyalog var ve çocuğa şey diyor annesi. Niye çocuğunun film çekmek istediğini falan anlıyor ve hayatını bir şekilde kontrol etmek istiyor. Çünkü ya çok mutlu değildir ya içinde isteği vardır ama onu dile getiremiyordur ve bunu sinemayla dile getirmeye başlamıştı. Sanki bende de vardı o, yani o yaşlarda, yani 16, 17, 18 işte lise yıllarını artık yavaş yavaş geride bırakıyorsun, işte üniversiteye gireceksin, işte hayata atılacaksın, işte para kazanmak zorundasın, yani büyük adam olacaksın şeyi var ya, o baskısı var ya.
Evet.
İşte biraz o konularda işte kafan çok yerinde değilse veya tam emin değilsem ne yapmak istediğinden o yıllar bayağı zor olabiliyor. Sanki bende de vardı o. Yani emin değilim ne kadar onu işte arkadaşlarıma, aileme falan yansıttıysam ama sanki de yani o diyaloğu duyunca sanki bana da hitap etti yani o. Sanki benimle geçirdiğim sıkıntıları bir şekilde yansıtmak veya anlayabilmek veya kontrol etmek için çekilmiştir o filmler. Çünkü o dünya içerisinde tamamen sensin o dünyaya hükmeden. Evet. Yazım aşamasından olsun, yönetmenlikten olsun, ondan sonra her şeyi bir araya getirmek konusunda, montaj konusunda olsun. Tamamen sana ait olduğu için bildiğin yani kontrol freakler için çok uygun bir kariyer aslında.
Yönetmenlik.
Evet.
Yazar
evet.
Yönetmenlik.
Aynen.
Şimdi bilmeyenler için kaç kısa filmin oldu? Ciddi olanları
benim,
daha çok.
Benim için ciddi olan 3 tane var. Lead 2011-12, Hafta Sonu 2015-2016 ve son çektiğim Konsomatris filmi 2019-2020. Hem linkleri var veya direkt benim web sayfamdan insanlar izleyebilir.
Okay.
Yine yani kendi çaplarında çok küçük filmler, herhangi bir finansman fon desteği olmadan çekilmiş. Tamamen işte kendi paramla, işte biriktirdiğim, işte birkaç yıl çalıştıktan sonra biriktirdiğim paramla, işte dostlarımın bana yardımcı olmasıyla, işte sağdan soldan, işte biraz işte sen bugün işten izin al, gel bana yardımcı ol ve işte eylem sen Türkiye'de atıl gel falan gibisinden, o şekilde çekilmiş filmler. O için yani kendi içinde çok küçük filmler ama yani tamamen bazı yönlerden beni anlatan, bazı yönlerden de benim işte dünyayla, işte ekonomik olsun, işte tarihsel olsun, siyaset olsun, yani bu açıdan beni zorlayan sıkıntıları, yani içinde hissettiğim bütün zorluklar, işte kafa karışıklıkları, yani anlayamadığım konuları çözmek konusunda en iyi şey benim için kısa film.
Tabii yani, şimdi ben seni tanıyan ve bu filmleri izlemiş, yapım aşamalarında bulunmuş biri olarak şimdi ben hep şeyi düşünüyorum. Evet, bak bu filmde bunu anlattı. Evet, o herhalde o kafasındaki o çatışmayı çözme, işte Consomatis'in konusu, Kıbrıs Adası'nın sorunları falan. Bilmeyenler için tabii tam yerine oturmayabilir ama dediğim gibi linkleri koyarım, o filmlere bakabilir onlar da. Bana şimdi sen böyle açıklayınca çok mantıklı geldi.
Aynen.
Tabii bir de insanların bilmediği, bu tabii ki senin, yani o süreçte seninle bulunmayanların bilemeyeceği, senin bir de creative partner'ın diyebileceğimiz Ali var. Yani ben ara ara senaryoları okuyup fikir vermek dışında, bir de işte uygunsa çekim edit döneminde ara ara gelmek durumları dışında çok süreçlere dahil değilim. Sadece ara ara biliyorum işte tamam şimdi şu festivalde bu fonlama etkinliğinde falanız gibi, ama o creative partnerinle birlikte her bir film için ben bir yıl, 1,5 yıl, bazen 2 yıllık o pre-prodüksiyon aşamasında bildiğim için, işte senaryonun yazımı, buradaki işte senaryo geliştirme atölyesine gittik. Eylem bu oldu. Mesela en son şu an üstünde çalıştığın, göçmen sorununu ele alan bir metnim var mesela. İlk draftı okumuştum. Geçen 3. draftı gönderdim bana galiba ve yani ana tema dışında neredeyse bağlantı kalmamış mesela.
Bu arada 3 değil o, 27.
27, sorry. Bana gelen 3 falan diye böyle.
Ama mecbursun çünkü yani bahsettiğin gibi yani sana birisi finansal açıdan destek olmadıktan sonra, senin de bu yani ana kariyerin olmadıktan sonra mecbursun yani uzun bir süreçte bunu geliştirmeye. Evet. Çünkü sen bunu hazır olmadığın bir şekilde çekmeye çalışırsan hani bütün hevesin kursanda kalır. Hani bütün emeklerin boşa harcamış olursun.
İşte benim takdir ettiğim şey zaten burada bu. Yani ben İstanbul'da kısa film piyasasında da profesyonel piyasada da çok bulundum. 20'ye 30'a yakın işte kısa filmde adım var, şeyim var. Ama bunların hepsi böyle işte o öğrendiğimiz yıllarda. Sonrasında ben bıraktım mesela, çünkü şey, burada çok bir şey olmayacağını gördüm. Sende gördüğüm işte mesela, ben de bir filme şu an 2 yıl ayıracak bir enerjiyi göremiyorum. Belki de kendi hikayemi anlatmadığım içindir şeydi. O benim sende çok takdir ettiğim bir yön. Mesela 2 yıl boyunca o projeye konsantre olabilme, kendi hayatın haricinde ve en önemlisi ama en sonunda onu hayata geçirebilme. Müthiş bir şey bence.
Zaten şey yani bana en büyük motivasyon kaynağım o. Yani bunu ben geçmişte yaşamışımdır, çok stresli olmuşumdur, asla bu çekilmeyecek demişimdir çünkü çok zor, imkanlar evet, falan yok ama 3-4 yılın sonunda bir şekilde onu çekmeyi başardık. Onun için onun verdiği bir motivasyon var çünkü geçmişte yaptık, hayatımdan 5 yıl gitse de yine de yapmaya değer ve yapabiliriz. Tabii her yazdığım hikaye biraz daha farklı, biraz daha kapsamlı, biraz daha büyük olduğu için zorluklar da artıyor ama. Ama mecbursun çünkü sen kendini de geliştirmek istersen biraz da o şekilde kendini sınarsın.
Peki mesela Consomatrice'de şu an üstünde çalıştığın metinde aslında çok kolaylıkla uzun metraja da dönebilecek projeler, yani bütçe olsa, yapılabilecek ekip olsa, içerikleri konu itibariyle çok kolay. Var mı öyle bir niyet, öyle bir proje, bir uzun metraj, metraj?
Tabii ki uzun metraj yani her kısa film yazarının şeyidir yani, rüyasıdır. Evet. Yani bir sonraki gördüğü aşamadır. Bu demek değildir ki kısa filmlerin hiçbir değeri yok, kendi içerisinde anlatılmaya değer değildir diye bir şey yok. Yani kesinlikle kısa filmler kendi içerisinde bir kısa film olarak yazıldıysa kesinlikle o şekilde anlatılması lazım. Çünkü doğası o. Uzun metrajın da doğası yani ona göre yazılmış olması, yeterince kapsamlı bir hikayesi olması lazım. Şu anda bir kısa film daha çekmeye çalışıyorum. Ondan sonra eğer bu kısa film istediğim gibi güzel bir şekilde anlatılabilirse, başarılıysa, tabii ki bir sonraki aşama da uzun metraj olması lazım. Bu zaten şey, kendini sınamanın, kendini geliştirmenin doğal bir şey, adımı
evet,
zaten.
Güzel. Onda benim de biraz daha dahil olmam lazım. Uzun metraj birazcık yani zor.
Vallahi paran varsa hele kesinlikle zaten ekiplesin.
Yes. O zaman istifa edebilirim. Şey geleceksin. Ya da fenomen olmayı başarırsak Esra'nın TikTok'uyla biraz daha kendi biznesimiz olursa seve seve. alırız. Güzel. Şimdi birazcık Talat'ı tanıdınız. Gördünüz nasıl bir insan, nelerle uğraşıyor. Yani keşke görebilseniz daha detaylı o uğraştığı, yıllarca yaptığı hazırlıkları ama böyle bir insan. Peki biz geçenlerde nereden tekrar geçen bizim podcast'i dinleyince Talat bana yazdı. Yani düşün kaç film konuştuk, kaç yönetmen konuştuk. O oldu, bu oldu. Talat'tan bana tek satır cümle. Too old to handle. Üçüncü sezondayım. Bunu beğendiysen.
Hayır, dördüncü sezon.
Bunu beğendiysen.
Lütfen sezonları karıştırmayın.
Lütfen. Çok kritik bunlar. Ve neydi? Bunları beğendiysen. Neydi adı?
F-Boy Island.
Yaraladım ilk sezonu. Çok ilgi... Neyse çok bodos girdim ama çok heyecanlıyım. Gerçekten.
Hayvansız kısa filmden F-Boy Island'a geçtik yani.
Ama o kontrastı yaşamak isterdim yani gerçekten. Seyircilere de yaşat, dinleyicilere de yaşatmak istedim. Yani biz de içi boş, kafa rahatlatıcı şeyler izlemek istiyoruz arkadaşlar. Bu çok normal. Sende nedir bu işte reality show'lar? Özellikle bu seks odaklı reality show'ları çekici kılan ne sence bize?
Aslında ilk gün çekici yanı yok. Tamamen ben de senin gibiydim muhtemelen. Yani işte herhangi bir reality TV show ortaya çıktığında işte bu saçma falan niye izleyeyim, zaman kaybı, gereksiz. İşte bir sürü bağımsız diyelim Avrupa sinemasının evet, muhteşem filmler var. Niye bunları izleyeyim, niye zaman kaybedeyim falan gibisinde. Çıktığım bir kız vardı, ex. O bir tane bana bölüm gösterdi. Orada
bitti.
Bir bölüm izledikten sonra yapsam bir bölüm daha izleyeyim ya. Bir daha. Her sezon, ikinci sezon okey falan.
Çok kolay akarlar ya. Yani böyle arka arkaya.
Bilmiyorum onun için hani aslında hani o eskiden sövüp saydığım işte saçmadır, gereksizdir falan dediğim o bütün lafları geri aldım. Gayet popüler TV'nin gayet bence güzel bir örneği aslında.
Bence dinleyenlerin gözünde böyle bir karizmanda bir yükseliş eğrisi vardı. Ve şu an soru işareti var.
Yok, bence zaten karizma yoktu.
Circle izledin mi?
Yok, onu izledim.
Bak o ya gene öyle çok içi dolu falan diye iddia etmeyeceğim ama böyle birazcık sosyal medya ve işte günümüz iletişim şekline çok bağlı olduğu için bir tık daha diğerlerine göre doluluğu da var bence. Bir izle, o da çok keyifli. Onu da başka bir bölümde konuşalım. Ama bu şeyimizi söylemek istedim yani gerçekten sinema ama Too Hot to Handle, F-Boy Island oldu mu işin içinde?
Şimdi... Sinema haricinde bir tane bahsetmek istediğim bir şey vardı aslında.
Alright.
Çünkü hatırlarsan Esra'nın bahsettiği bir şey vardı benim hakkımda. Birkaç bölüm öncesinde şey demişti. Tanışmamama rağmen en sevdiğim arkadaşı dedi.
Evet.
Benim için.
Evet.
O ilginç. Tabii güzel bir şey aslında bunu duymak. İşte eğlenir falan yüzü gülüyor işte. Seninle konuştuktan sonra falan demesi. Orada güzel bir şey var yani. Bence arkadaşlık üzerine, dostluk üzerine biraz da konuşabiliriz aslında. Çünkü görüşmesek de sık sık, çok da konuşmasak da sık sık yani çok doğal bir dostluğumuz var.
Evet.
Bence çok önemli bir şey hayatta bunun olması. Çünkü çoğu insan çok baskı kurar üzerinde işte. Çok konuşmalıyım, çok takılmalıyız falan evet. Ama bayağı da zoraki geliyor bana bazen bunlar.
Bizim bir iki bölümde gene o konuya değindik. Yani böyle işte ya dediğin gibi zoraki ya da işte gelip gitmeyen ya da çok fazla vakit geçirdiğin ya da işte vakit geçirmediğin için sana trip atan. Şimdi bizim mesela seninle arkadaşlığımızda olan avantajımız aynı şehirler, aynı ülkede bile değiliz. O nedenle zaten böyle hop adegom işte haftaya görüşelim. Çok kolay değil. Eskiden biraz daha sık yaptık. Ben Londra'ya işte birkaç kez geldim. Sen İstanbul'a geldin falan. Şimdi o da eskisi kadar yani teknolojik anlamda daha kolay olsa da en azından bizim tarafta ekonomik olarak şimdi orada da başladı. Biraz daha zor. Ama ne? Zaten öyle de büyümedik. Arkadaşlığımız da öyle büyümedi. Güçlü bir zemin var arkadaşlığımızda. Yani çok zaman geçirdik. Hatta ilk zaman geçirdiğimizde çok kişisel de değildi. Sinema odaklı bir şeyler yapalım edelim. İşte ne zaman oldu bu gittikçe geldikçe, birlikte kaldıkça, bir şeyler yaşadıkça. O ne oldu? Ben böyle bir şey yaşadım mı?
Seviştikçe.
Evet, tabii ki en önemlisi seks. İşte ben böyle bir şey yaşadım. Sen nasıl çözümlersin dedikçe orada bence başladı. Mesela ben bazı hiç kimseyle paylaşmadığım kendimle ilgili şeyleri. İlk sana söyledim mesela. Belki de online olmanın rahatlığıydı bilmem ama ben sana söyleyince sen bana işte. Ne oldu bizim? Birkaç ayda bir açalım FaceTime'ı uzun uzun. Neler oluyor? Her akşam görüşmemize gerek yok. Her akşam iki biri açmamıza gerek yok. Ama tabii ki üç yılda bir de görüşmemek lazım.
Zaten şeyin doğal bir bağlantısı aslında. Daha önce konuştuğumuz konu var da işte işte birisiyle falan buluştuğunuzda falan diyelim ki iki saatlik çok doğal bir süreç evet. Var. Konuşuyorsun, içiyorsun falan sonra Daha daha nasılsın falan.
İşte orada.
İşte o konuya gelmeden önce o buluşmayı noktalamak lazım aslında.
Aynen öyle. Şimdi biz seninle mesela şu da var. Yani bir de şey oldu bizim, tabii onu da söylemek lazım. Ben bir kere sana geldim Londra'ya, işte bir hafta sende kalıp İspanya'ya geçecektim ablamın yanına. Avrupa tarihinin en büyük yanardağı patladı. İşte İkinci Dünya 2010. Savaşı'ndan beri en büyük kriz falan dediler böyle Avrupa'da. Bir ay mı? 35 gün mü ne?
Çok.
Evet, beraber geçirdik. Hayır, şeydi böyle. Hayır, ben
kaldığımız
belli bir
odada benim İngiltere'de kaldığım en küçük yer yani. Bir yatak var, bir odalga var, dolapları da halı var. Başka bir şey yok
o
yani.
O kadar.
Şimdi bir oda.
Ve o odada biz
duş ayrı
35...
yerde, komple başka yerde.
Evet, 35-40 gün geçirdik. Ve şey böyle yani, şimdi belli bir bütçem var. Sen de arkadaşım geliyor, birazcık para ayırdım. İşte böyle en lüks yerlere gittik falan. İşte Byron's'da hamburger, orada bilmem ne falan.
Tam zamanla çalışmıyorum ben de zaten
ha,
o zaman.
Evet, böyle şey. Oh, müthiş. Hop. Ne zaman döneceği belli değil. Paramız yok. İşte frozen pizza. İşte şey, makarna falan böyle. Orada bence çok doyduk böyle yani birbirimize vakit geçirmeye.
Hatırlarsan senin şeye girecektin işte, otobüsten falan dönmeyi planlardın.
Aldım bileti de aldım. 24 saat Londra'dan Bulgaristan'a, daha İstanbul'a da değil. Sonra son anda bir uçak çıktı ve geldim. Ama işte orada herhalde biz birbirimize doyduk. Mesela bana şimdi şey gelir. Ben
zaten ondan zaten şey, biz orada zaten 30 yıl sanki beraber görüştük.
Tabii.
Her şey yaptı zaten. O yüzden şimdi
paylaştık.
2 yılda bir.
Aynen, yeter. Şimdi bir araya gelsek bile mesela biz, ne bileyim, 4-5 saat sonra tarat bir film mi açsak artık, tamam yani şey, gene bir şeyler
tamam.
Açılır, hadi bir şey açalım. Çünkü ikimizde de o var yani, zorlamaya gerek yok. Konuşalım, güzelce paketleyelim, bitsin.
Çünkü şey de var yani, tabii herkes aynı değil. Herkesin karakteri farklı ve bazıları daha kişisel alabilir mesela. Sen dersen ki hadi gidiyorum falan. Niye? Bir şey mi yaptım? İşte bir eksikliğim falan var diye. Ondan dolayı muhtemelen stres yapıyorlardır.
Sen o yönden çok İngilizsin. O English cold var sende. Ben kötü olarak söylemem ama herhalde bana da bulaştı. Yani İngilizler çok nettir bu konularda. Yani özellikle farklı kültürlere şahit olunca, gitmesi lazımsa hadi kalk da diyebilir. Kendi de genelde çok fazla durmaz. Yeni tanışıyorsa biraz soğuk olabilir. O bana da biraz rub off sürttü diyeceğim. Türkçe'de biraz daha garip.
Rub off ne ya?
It rubbed off on me. Yani bana da bulaştı biraz. ama işte mesela Türkiye'de bu çok büyük ayıp. Anladın mı? Böyle yani o hadi kalk diyemezsin birine.
Mesela
ya da işte öyle davranırsan. Tabii yani onun için burada daha zor öyle şeylere şey bak. Bizim seninle onun için rahat. Kıbrıs'ta buluştuğumuzda da, en son Ömer'le buluştum mesela, Kıbrıs'a gittim de. Ömer de bizim bu özellikle Talat'ın bu sinema şeyindeki Kıbrıs ayağında ki en büyük destekçisi. Bizim için Kıbrıs'ın muhtarı öyle, çünkü bir şey varsa, bir etkinlik varsa, bir olay varsa Ömer'e sorulur. Onda da mesela gittik, hop iki kokteylimizi içtik, kalktık. Bir daha aradım, abi geldim, hop geldi, kahvemizi içtik, ne yaptın ne ettin, tamam hop. Kalktık ve her zaman arayabileceğim bir şey oldu. O da İstanbul'a geldiğinde beni arayabileceği bir arkadaşlık. Yani biz mi böyleyiz, hele Kıbrıs'ta da bilmiyorum. Kıbrıs'taki sosyal dinamikler nasıl şu an çok bilmiyorum. Evet. Ama bizim grupta bu vardı hep ve yani 20 yıldan uzun süredir görüşebiliyor olma sebebimiz de bu.
Yok.
Diye düşünüyorum.
%100, %100 katılırım sana. Kesinlikle.
Evet, özellikle şimdi ailelerde başladıkça. Güzel. Açmak istediğim başka bir konu yoksa şey yapalım. Müziğimiz girsin. Bu aralar neler izledik? Talat neler izliyor? Dinleyenlere neleri tavsiye edebilir? No? Bir şey izlemedim. Ha.
Hemen liste açmam lazım.
Evet, aç. Bu arada şimdi ben daha önce bahsettiğimi hatırlayamadım. Ben Critiker diye bir sitede izlediğim her şeyi takip ediyorum. Talat esas onun, bilmiyorum halen aktif mi, çok meşhur bir Excel dosyası mıydı? Word dosyası mıydı?
Ha, şimdi... Konuşmuştuk ya, ben her şeyi saklamayı seviyorum, atmıyorum
evet,
falan. Her
evet.
Şey bir anısı, o hatırası var gibisinden. Benim lise zamanlarından beri tuttuğum bir Word dokümanım var.
Heh,
her
Word'da.
Gördüğüm filmi, her gördüğüm diziyi yazıyorum, puan veriyorum. Yani yaklaşık şu an yani 250-260 sayfa.
Kombari yıl yıl ayrı dosyalar.
Too late.
Yedekleri vardır umarım.
Var.
İşte benim Critiker'ı bırakamam.
Benim tarzım bu. Hayır, o site bir gün çökerse ne olacak?
6 ayda bir falan şey alırım, backup alırım. Onu ben de yani, çünkü 1700-1800 film var orada.
Ama bir
no
de
way.
Bir de 20 yıldır yaptığın bir şeyi devam ettirmenin de bir güzel bir duygusu var. Haz alıyorsun yani mesela.
Evet.
Bak bu doküman 20 yıldır, 25 yıldır bilgisayarımda veya işte hard diskimde falan. Yine ona bir şey ekliyorum. Bak işte 2003 yılında falan bunu yazmışım. Ne güzel bir şey aslında.
Tarihler var değil mi? Tarih sırası zaten.
Yok şey sırasına göre yani isim sırası. Filmin
tarih
ismine
yazar
göre.
mı? Her filmi izledin.
Keşke.
Ha tamam yani Command F o tarihe git falan yazabilin. Ben bu Critiker'da benim de işte 2006'dan beri galiba izlediğim her şey var. Bir gün bir arkadaşıma gösterdim. Çocuk şey dedi, CV'ne yaz dedi.
Neyi?
İşte bu film listeleri dedi. Bir insanın 20 yıldır izlediği şeyleri kayıt altında tutması dedi. Çok ayrı bir meziyet, çok ayrı bir... Hiç öyle yaklaşmadım o güne kadar.
Dedication.
Evet. Dedication, word use.
Madness.
Şimdi mesela sen geçen yıl neleri izledim güzel dediğinde nasıl bir arama çıkarabiliyor musun öyle bir liste? Excel'de olmadığı için biraz problem.
Yok. O ayrı. O ana dosyam. Ana şeyim, folderim o. Her şey orada. Bir de ayrı bir listem var ki yani yıla göre ayrılmış. İşte 2020, 2021. Ha, okay.
O yani şekilde. Excel tutsaydın bunların hiçbirini yaşamayacaktın. Otomatik sana hepsini
Hayır,
çıkarırdı.
Çok geç artık yeni bir sisteme geçmek için. Tam yaşlı
Way
konuşması.
Way too late man. Evet. Lost Cost falası mıydı bunun adı? Ney falasıydı? Öyle bir yanılgı var. Neyse sen bize son dönemlerde izlediğin kesinlikle 2022 olabilir hatta.
Tamam.
Tavsiyelerini alalım.
Son zamanlarda çok bir şey izleyemedim maalesef. Çünkü yeni kısa filmle uğraşmak zamanımı bayağı alıyor. Ama 2023 yılı içerisinde izlediğim bazı şeyler var. Mesela Glass Onion izledim. Sen de izlemişsindir.
Ha, yep, yep.
Tarzım olmadığı için çok sevmedim ama tarzı olanlar için bence çok iyi bir film.
İlkini izledin miydin? Knives
Out. Ya izledim.
Hangisi daha iyi sence?
Birinci daha iyi bence.
Ben de öyle buldum.
Ben şeyi sevmiyorum. Çok akıllı olup her şeyi çözebilecek seviyede olan bir dedektifin macerası beni çok cezbetmiyor. Çünkü yani aslında akıllı değil. Öyle yazılmış olduğu için her şeyi çözebiliyor.
Evet.
Ama aslında akıllı bir insan değil ya. Çok beni çeken bir şey değil. Too Hot to Handle Season 4. Yani başyapıt.
En önemlisi.
Evet. onun haricinde Last of Us tabii ki ilk 3 bölümü izlemiş oldum.
Bir dakika. 3. bölüm.
Çok
Gom.
İyi. Go. Şimdi
hüngür hüngür Esra'nın önünde hüngür hüngür.
Şimdi The Last of Us hem ilk oyunu hem ikinci oyunu birkaç defa oynadım. Defalarca Let's Play'lerini izledim. Bilmiyorum niye bana bu kadar kavuşabilen bir hikayesi var. Ama her anlamda, duygusal anlamda hikayenin akışı olsun, işte karakterler olsun, kendi aralarındaki o çok doğal diyaloglar olsun, her şeyle bana konuşan bir dizi.
Oyun mu dizi
aslında.
Mi?
Yani oyun kesinlikle.
Evet.
Dizi de gayet yani 3 bölüm hali olmasına rağmen yani oyunun havasını, o akışı, o doğallığını çok iyi yansıttı ve
çok iyi.
İlginç olan bütün değişiklikler
pozitif.
Oyunun hikayesini daha da iyi yaptı.
Heh.
Çok ender bir şey aslında.
Evet.
Çünkü genelde işte kitap uyarlaması olsun, işte bilgisayar oyunu uyarlaması olsun. Genelde her şey daha kötü oluyor. Ama bunda
evet.
En az oyun kadar iyi yapmışlar.
İnanılmaz.
Sadece 2-3 bölüm olmasına rağmen o çok iyi.
Bizim son podcast'teydi galiba Esra söyledi. Ha hatta bu hafta yayına girecek podcast'te söyledi Esra. Ben oyunu oynamadığım için sevdim dedi. Ama sanki sen oyunu oynadığın için, sen de o boşlukları doldurduğu için dedi. Ekstra bir beğeni var sanırım dedi. Şimdi sen de bu yorumu
Kesinlikle.
Söyleyince doğru bir analizmiş gibi düşündüm. Peki bir şey sorayım hatırlamadığım için. Üçüncü bölümde hani o Nick Offerman'ın oynadığı karakterin geçmişi anlatıldı. O derinlikte bir hikaye yoktu oyunda diye hatırlıyorum o karakterle ilgili.
Yok, o kadar yoktu. Şimdi Last of Us yapan aynı zamanda bir mekanda ilerlerken etkileşime girebildiğin şeyler var. Mektuplar var, işte dolabı açıyorsun, çekmece
okay.
açıyorsun, bir
evet.
şeyler buluyorsun.
Backstory.
Bill ve Frank'in hikayesi daha fazla ortalıkta bulduğun mektupları
okay.
Okursan alırsın o şeyi, o geçmişteki
okay.
hikayesini. Ama yine de dizideki olduğu gibi değil. Yani daha farklı bir hikayesi
ne?
Var. Ya, ama cidden çok iyi yapmışlar. Yani cidden hani o açılıştaki müziği dinlerken bile
yeter.
beni benden alıyor. Ve ikinci oyunun hikayesini direkt olarak alırlarsa dizi için çok merak ediyorum nasıl olacak. Çünkü
bence söyleme şu an ama çok büyük bir olay var onun başında. Ben daha oynamadım ama spoiler'ı yedim.
Hayır Ali, o oyunun başındaki olan şey değildi aslında.
Daha da
hikaye
söyleme
yapan.
Elbet bir gün oynayacağım. Ha. Spoiler vermeden
kesinlikle.
Söyleyebilirsen söyle.
Yok, söyleyemeyeceğim maalesef. Tamam. Onun haricinde son izlediğim film Megan. Popüler sinemanın...
Nasıl? Çok merak ettiğim bir film.
Fahat izlenebilecek bir gerilim komedi ama herhangi bir özelliği yok. Yani rahat rahat arka planda durup da izleyebileceğim bir
slasher
film aslında.
Slasher mı? Ne kadar kan var?
Çok yok.
Çok yok. Okey, tamam. O zaman rahat rahat izlerim. Slasher hiç sevmediğim için.
Senin de var izlediğin film.
Tar'ı izleyebildin mi? Tar.
Tar benim 2022 top 10 listemde bir yerde vardı yani kesinlikle.
Galiba...
Çünkü ama senin sevmeyeceğin bir film olduğunu tahmin ediyorum. Aa. Seni bilmiyorum.
Ben bayıldım. Bittim. Şöyle söyleyeyim ama. Ben yeni izledim. Onun için 2022 listemde yoktu ama olabilir diye sonuna eklemiştim. İlk 35 dakika bitti. Hani röportaj sahnesi, ders sahnesi. Galiba o ikisiydi zaten. 35 dakika.
Zaten yarım saat 45 dakika var.
35 dakika süre baktım çünkü. Durdurdum. Dedim ki ben şu an kendimden geçtim. Müthiş. Ama yani ben bir saat, bir buçuk saat bunu kaldıramam dedim. Yani çünkü çok yoğun. Kesme yok. Öyle dön, böyle röportajı takip et. Dersi takip et. İnanılmaz. Çok güzel exposition, karakter tanıtımı. Onu sonradan işte anladım. Ama dedim biraz daha böyle giderse öleceğim. Ki ve orada komik olan daha 2 saat 10 dakika var filmin bitmesinde. Yani oradaki stresi...
Eğlenebilen birisi. Bir filmde ne kadar esnediğini...
Tam onu diyecektim.
Bilir.
Çünkü taraflarım esnemelerini sayardı.
En sevdiği film olsa bile en az 60 kere esner o adam.
Ve 60 rap abartı değil komik olanı.
Ha, artık uyuyakalı ya.
Bu gündeme gelecek miydi bilmiyorum ama Tar'da esnemedim galiba. Neyse tam o işte şey de bitti. Esneme hikayelerimiz geldi aklıma. Bir de her esnediğimde bana yumruk atardı ya. Esnemeyim.
Evet. Filme neyse. Hakaret ya, ne esniyorsun?
Şeyde de öyle hey dedi ya diye esnediğim için.
Evet.
Neyse 35 dakika bitti. Dedim ben daha fazla böyle giderse kaldıramam. Ve tam o an böyle bir tık daha normal film temposuna dönüp normal filmdeki yani biraz daha tempolanıp o plan sekanslar bitti. Rahat bir akışa geçti ve bayıldım. Yani Kate Blanchett'in almadığı bir ödül kalırsa şike var. Yani çok net. Film olarak da inanılmaz iyi buldum. Anlamadığım bir iki bir şey var. Oturup konuşmak lazım.
Filmde çok kilit bir sahne var sonlara doğru. Yani spoiler değil.
Hangisi?
Kate Blanchett'in oynadığı karakter kendi eskiden kaldığı bir eve gidiyor. Yani aile evi. Evet. Aile evi diyebiliriz mesela. Bir adamla işte
evet,
buluşuyor.
Mesela.
O adam mesela hani tam net olmasa da abisi, kardeşi gibi.
Diyalogdan öyle çıkar, evet.
Orada çok ilginç iki detay var. Birisinde abisi veya kardeşi Kate Blanchett'in karakterine farklı bir isim kullanıyor. Kate Blanchett'in karakteri için mesela.
Ve o, sahte o bir isim.
İki de Kate Blanchett'in karakterinin şivesi abisinin şivesinden farklı.
İsmin farklı oluşu da zaten.
O kadar küçük bir detay ve üzerinde hiçbir film durmuyor. Bir diğer sahneye geçiyorsa falan ama çok şeyi anlatan bir sahne.
Açıkçası şöyle, bir filmde sadece bir sahnede bir cümle söylemek için bir karakterin gelmesi iki şey olabilir. Ya çok büyük amatörlüktür. Yani bir şeyi ben anlatamadım bu karakterle ilgili. Bu karakter, başka bir karakter gelsin söylesin. Exposition ama kötü yapılmış exposition. Aslında oraya doğru meylederken filmin işte o önünde 2 saat var ya öncesindeki. Yani o 2 saatin üstüne dediğin gibi aslında o Jenga'nın en altındaki bloğu böyle çektiği yer. Zaten hikayede de dip bir yer. Onu ne kadar ya yani yönetmenliğin de senaryonun da aslında orada ne kadar iyi olduğunu gösteren çok kilit bir sahne aslında. Ben başta çünkü niye bu eve geldi? Yani niye bu sahneyi izliyorum şimdi? Ne kattı? Ya çok beğendim. Neyse Tar'a ayrı bölüm yapmak lazım. Benim için diyeceğim o. İzleme, bilmiyorum Türkiye vizyon tarihi girecek mi girmeyecek mi? İzlenmeli. Çok iyi bir film. Güzel. Cobra Kai'ye devam ediyoruz. İzlemiş miydin?
Yok.
İzle. Yani dediğim gibi ne olduğunu çok iyi bilen, hiç onun dışına çıkmaya çalışmayan, çok keyifli, çok güzel. Karate Kid hayranı olmana gerek yok. Bilmen gereken her şeyi çünkü işte flashback veya şeyle filmden sahnelerle gösterip çok eğleniyoruz şu an. Eğlenceli yani.
Güzel. Son sezonu galiba.
Duyurmuşlar son sezonu çekilip bitecekmiş 6'da. Biz 3'ün ortalarındayız işte. Toparlayalım mı? Bayağı uzun oldu. En uzun podcastlerden biri olabilir.
Yani Şey ilginç, birkaç bölüm önce paylaştığım bir videon vardı.
Üç mü?
İşte Batu diye bir arkadaşla evet. falan konuşuyordun. Evet. Yine böyle podcast havasında.
Evet.
Mesela onu ben izledim baştan sona. Tanımasam bile Batu'yu, gayet keyifliydi onu dinlemek. Güzel. Çünkü böyle eğlenceli, rahat, komik bir tipi var.
Evet.
Ama hani onu izledikten sonra dedim, Allah şimdi biz ne yapacağız Eylem'le, ben, sen.
Çünkü bizim öyle bir arkadaşlığımız yok.
Ha, bizim arkadaşımız genelde böyle daha ciddi konulardan bahsederiz. İşte ne bileyim ben, geçmişten, işte ilişki sorunlarından, işte filmi nasıl çekebiliriz falan gibisinden. Hayat. Onun için biraz yani kekeledim aslında onu izleyince, ama artık montajda inşallah halledersin her şeyi.
Bu da
böyle 10 dakika falan getirirsen.
Aynen. Bu da şey, daha entelektüel kitlemiz için olsun. O biraz daha...
Valla bence bizim hiçbir entelektüel yapımız yok yani bu konuşmada.
Eminsin. Öyle diyelim, öyle ikna olalım. Güzel, teşekkür ediyoruz efendim vakit ayırdığın için bize.
Terat ben Bey. Teşekkür ettim.
Son söylemek istediğim bir şey var mı bölümü kapatmadan?
Yani tek diyebileceğim şey, bu bölümde ben izlemeyeceğim. Onun için bir izleyici kaybettin yani. Çünkü kendimi izlemeyeceğim yani.
Arka planda aksın. Watch time'a ihtiyacım var.
Like yaparım ama onun haricinde paylaşırım.
Yoruma
da
yaz,
ama
izlemedim. Okey. Tamam. Görüşürüz o zaman. Bye de sen,
tamam,
de seyircilere.
Görüşürüz. Hadi baba, görüşürüz.
Kapatma ama dur. Kayıtları durdur.